Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yürüyüşlerden bahsettik. Hem HDP'nin başlattığı yürüyüş hem ardından gelen baroların 80 ilden Ankara'ya doğru yürüyüşünden bahsettik ve şunu anlatmaya çalıştım. Neden yürüdüklerini sorgulamak kadar bazılarının neden durduğunu sorgulamak da gerekmiyor mu? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdaki 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri hemen yayını paylaşacaklar. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım ve yaptım şu anda. Twitter'dan paylaştım. Yayına diğer dostları da davet ettim. Gazetelerde ne var? Bir kere en önemli haber şu. Dün Bursa Kestel'de sel felaketi yaşandı. Yaklaşık bir haftadır, 10 gündür Türkiye'nin dört bir yanında çok ağır yağmur yağışı var biliyorsunuz. Metrekareye düşen rakamlara baktığınız zaman yıl ortalamalarının, 10 yıl ortalamalarının, hatta son 50 yılın, 100 yılın ortalamalarının çok üzerinde olduğu görünüyor. Ve Bursa Kestel'de maalesef sel faciasıyla birlikte 5 kaybımız var. Dün gece saatlerinde yapılan açıklamalara göre insan kaybının daha da artabileceğinden endişe ediliyor. Çünkü bir yandan da tespit çalışmaları devam ediyor. Böyle sıkıntılı durumlar var. Türkiye'yi genelde ilgilendiren başka bir nokta şu: normalleşme çalışmalarının içinde bugün itibariyle maske takılmanın zorunlu olduğu yerlerde takmayanlara 900 liralık ceza uygulaması başlayacak. Vallahi ben hep iddia ediyorum. Böbreğini al, parasını alma tarzı bir hayatı benimseyen benim yurdumun insanı 900 lira ceza eğer etkin uygulanırsa, bakın altını çizerek söylüyorum, etkin uygulanırsa o maskeyi gece yatarken bile takar. Ben bunu bilir bunu söylerim kardeşim. Bunu bilir bunu söylerim. Ve o maskeyle gece yatar, tuvalete girer, her şey yapar. Evet biliyorum, bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Baro başkanlarının Ankara'ya girişlerine izin verilmediği haberi geliyor. İlk yerinde konuştuk daha ya. Bakın söylüyorum, ben size örneğiyle söyledim. Örneğiyle anlattım. Gösterdim. Bunun işaretini veren insanın ta 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan olduğunu Ahmet Yavuz'un köşesinden, Milli Gazete'deki köşesinden okudum. Neden? Bana uyarsa yürüyebilirsin, oturabilirsin, kalkabilirsin. Ama sonuçta bana uyacaksın. Eğer olmazsa 900 liralık maske cezası bugün itibariyle başladı. Vallahi göreceğiz. Ama bugün bakın sokaklarda gezen muhabirler akşam haberleri yetiştirecekler. O haberler uzun girecek. Niye? Çünkü o haberler uzun girmezse baro haberlerini vermek zorundasınız. O da bir parça sıkar. Çok özür dilerim. Elimle gösterdim, elimle gösteriyorum. O haberleri vermek de biraz sıkar. O yüzden bolca maske haberi izleyeceğiz. Ankin kuntin haberler dayanacak, döşenecek. Ama öbür haber olmayacak. Baro haberi. Olmaz. Yani baroların Ankara'ya girişine izin verilmedi haberi. O yemez. Mümkün değil. Hottan boktan bir sürü haber ittirecekler. Onları göreceğiz. Ama 900 lira haberi bugünün fix haberi olacak. Çok net göreceğiz. Onun dışında ne var? Vallahi onun dışında çok etkileyici bir şeyler olduğunu söylemek zor. Zaten haberciliğin peşinde olmadığı için kimse, kimsenin öyle bir derdi de olmadığı için habercilik yapmanın Türkiye'de sıkıntı yaratan bir şey olduğunu da bildiğimiz zaman o zaman şunu söyleyebiliyoruz ki olmaz. Yani en temizi suya sabuna dokunmayan abuk sabuk işler yapalım, onunla devam edelim ve oradan yürüyelim. Bugün mesela Donald Trump'ın oğlunu ve kızını yazmış Ahmet Hakan. Niye? Ya bu biraz şuna benziyor. 12 Eylül döneminde Zeki Müren'e paşa denme gerekçesi neyse Donald Trump'ın oğlunun ve kızının yazılma gerekçesi de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Birilerinden bahsedemeyince başka birilerinden bahsetmek zorunda kalıyorsun. Ama biz yine hafta sonu gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşinin giydiği ayakkabı, o ayakkabıdan bahsetmek yasak. Oğluyla ilgili sözler söylemek yasak. Ahmet Hakan'ın yaptığı gibi yaparsanız sorun yok. Ahmet, o sorun değil. Ama öbür türlü olmaz. Olmaz. Bakın bir yandan insanlar haberleri izliyorlar ve oradan bana haber veriyorlar. Şu anda baro başkanlarının etrafını polis çevirmeye başladı. Niye? Ya niye kardeşim? Soruyorum işte size. İlk yayında da sordum. Niye? Ne yapabilir baro başkanı size? Hayatını hakka, hukuka, adalete, yargıya bunlara adamış bir insan ne yapabilir size? Niye Ankara'ya gelmesin onlar mesela yürüyerek? Çünkü birilerine uymuyor. Beyefendi rahatsız oluyor. Olsun. Olsun, olmalı, olacak. Bak, o önerdiği zaman, hadi kalkın yürüyelim dediği zaman bir şey olmuyor. Öbür türlü sıkıntılı, sıkıntılı. Evet, ayakkabı değil çanta benim için de çok önemliydi gerçekten, gerçekten. Evet, birilerinin kullandığı Hermes çantayı yazmak yasak. Yazmayın. Yazmayın kardeşim. Hermes çanta yazmak zorunda mısınız? Evet. Yani ben o ismi kullanmasam, aynı şeyi söyleyecektim şimdi Ferhat Bey. Ben o ismi kullanmasam bu saatten sonra değişecek mi? Tamam, kullanmıyorum. Çok haklısınız. Hukuka saygılıyım. Ben bundan sonra Cemal'i anlatır gibi anlatacağım. Oldu mu? Rahatladı mı herkes? Ben Cemal'i anlatır gibi anlatacağım bundan sonra. Bu saatten sonra benim rotam budur kardeşim. Çanta. Çanta da Hermes değil. Yves Saint Laurent'in çantalarından bahsedeceğim. Louis Vuitton çantadan bahsedeceğim. Valla bazıları çok pahalı Louis Vuitton çantalar kullanıyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Konumlarıyla eşdeğer değil. Nasıl? Bundan sonra ben böyle anlatacağım. Bunu da mı yasaklayacaksın? Yasaklasana. 900 liralık ceza. Bakın Tülay Berki demiş ki maske 900 lira ceza. Ne demişti? Mecliste küfrümü ederim, cezamı da öderim. Mantık bu. Öyle olmuyor Tülay'ım. Emin olun olmuyor. Bakın o 900 lirayı bir kez alın. Bir kez alın. Ciğerinin nasıl yandığı yüzüne yansıyacaktır. Ha Cütçi. Çok iyi. Gülbin Hanım. Valla isim annesi Gülbin Hanım'dır. Gülbin Üstündağ'dır. Cütçi çanta. Bundan sonra bizim bahsedeceğimiz. Anlatırken Cüçi çantayı Cemal'e anlatır gibi anlatacağım ben. Bakalım anlayanlar, ya ferasetinize bırakıyorum artık. Ne yapayım? Bu saatten sonra böyle valla. Yersen ayran, içersen yoğurt, Adana usulü. Buradan devam edeceğiz. Şimdi bunun dışında başka ne var? Valla şu yeni normalleşme hikayesinin saçmalığı var ama yeni normalleşme hikayesi neden normalleştikle beraber devam ediyor? Çünkü LGS ile birlikte yaşanan, hani iş öyle bir noktaya geldi ki çocukları zorla sınava soktular. Zorla. Sınav sonunda velilerin birbirlerine yakın durmasından şikayet ettiler. Ya çocukları hangi sınıfa soktunuz? Hasta olanlar gitsin başka yerde girsin. Adamın canını sıkmasınlar. Mantık bu. Sınava girmek de zorunlu değil. O zaman ne alıyorsunuz lan? Mantığıyla bakıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ama kapının önünde bekleyen velilerin hakikaten birbirlerinin üstüne çıkmaları da son derece dikkat çekiciydi. Gerçekten onu da ayrıca alkışlamak lazım. Unutmayalım. Halkla dal kavukluğu yapmamak üzere. Ama hepsinin ötesinde bu sınav hala inatla niye yapılıyor? Vallahi çok acayip ya. Çok acayip. Onun dışında Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı açıklama yapmış. Diyor ki hakkımda 4 maaş aldığım yönündeki iddialar külliyen yalandır. RTÜK Başkanlığı dışında bir tek yönetim kurulu üyeliği maaşı alıyorum. Ya dalga geçilse, bak dalga geçilse bu kadar geçilir ya. Vallahi bundan bir sonraki cümle şu zaten. Alıyorum, tamam. Ama bir sor, niye alıyorum? Sor bir, sor. Sor bana. Sor bana, ben niye alıyorum bu maaşı? Utanma, arlanma, haya, ne bileyim hani insanlardan çekinme, kulak yeme. Geç bunları ya. Geç bunların tamamını geç. 4 maaş almıyorum. Sadece 2 maaşçı alıyorum ve gözünüze bakıyor, batıyor. Halkbank'a yönetim kurulu üyesi oldum dedi mi bunlar? Çok ayıp. Çok, çok ayıp. Çok ayıp. Gözünüze battı yani. Soru şu. Niye? Niye alıyorsun kardeşim? Senin işin RTÜK başkanlığı değil mi? O zaman o işi yap. Niye Halkbank yönetim kurulu üyesi oluyorsun ya? Niye? Sen kimsin? Senin özelliğin ne? Halkbank'a yönetim kurulu üyesi olabilecek başkası yok mu? Yani bunu söylüyor adam. Açık açık diyor ki sadece bir ikinci maaşım var. Niye? Niye? Ben soruyorum kardeşim. Sen de sor. Neyse işte mevzular bunlar. Gazetelerde özetle bunlar var. Başlarsak daha rahat anlatırım ben size. Dalalım hemen görelim. Cumhuriyetle başlayalım. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen hukukçuları Cumhuriyet'e cezaları değerlendirdi. Özellikle bu tekziplerle ilgili yapılanları. Anayasa ihlal mi ediliyor? Doğru haberlerin yalanlanması üzerinden giden bir tartışmayı anlatıyorlar. Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'nde başlayacakmış. Bugün İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'nin kurucusu Can Selçuk'un yaptırdığı bir araştırmanın sonuçları Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet. Sonuçlar muhafazakar kopuş olarak adlandırılmış. Söylenen de şu, endişeli modernlerden sonra huzursuz muhafazakar seçmen grubu oluşmuş. Ben de bunun isimlerini hastayım. Endişeli modernler, huzursuz muhafazakarlar, titreyen liberaller, altına kaçıran bilmem neler. Niye böyle adlandırıyorsun ki bunu? Huzursuz muhafazakar. Yo, adam derdini gayet de net anlatıyor. Diyor ki 20 senedir ben oy verdim, artık oy vermek istemiyorum. Eskiden Erdoğan'dan başkasına kulak tıkayan bu grup şimdi Davutoğlu, Babacan ve Akşener'i de izliyor. İstanbul'da İmamoğlu ne diyor diye bakıyorlar ve ikna oluyorlar. Ankara'da İhale duyurusu yaptığı yaklaşık 45 dakika önce Başkan Mansur Yavaş. Hangi ihale duyurusu bu? Hani şu paslanmış borular vardı ya, asbestli borular. Değişimi için AKP'li ve MHP'li, bak adını vererek söylüyorum. Sen de öyle söyle güzel kardeşim. Anlatırken böyle anlat. AKP'li ve MHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin onay vermediği borçlanma etkisi yüzünden hepimiz geberelim diye altına imza attıkları o önergenin mahkemenin kararıyla yürütmesi durdurulduğu için artık ihaleye çıkabiliriz diye duyuru yaptı Mansur Yavaş. Bunu sok kafana. Şimdi bunu anlattığın zaman bunu dinleyen insanı sen huzursuz muhafazakar diye tanımlayabilir misin? İnsan o ya, insan. Gören, en sonunda gören insan de bari. Hırsızlığı, uğursuzluğu, sahtekarlığı, baskıyı, adalet karşıtlığını, yargının üstüne çökmeyi gören insanlar diye. Görmek zorunda olan insanlar. Ya oğlum ya, küfür mü edeceksin? İsim koy isim, bak ismini böyle koyuyor. Joseph. İsme bakar mısın? Ve bu adamlar burada yaptıklarının arkasında duramadıkları için arazi oldular şimdi. Önce biliyorsunuz ilk gün şöyle bir şey oldu. Çıkıp dediler ki, haber yaptırdılar. A Haber'e, NTV'ye falan, Tırışkelen yerlere çıkıp dediler ki yalan söylüyor Mansur Yavaş. Yalan, böyle bir şey olmadı. Sonra konuşuldu. Ortaya çıktı her şey, Mansur Yavaş'ın sözü. Allah sizin elinize düşürmesin sözü, hatırlıyor musunuz? Geldiğimiz yer ne oldu? Bak sen hala bir 10 lira ateşlesene be. Ha, güzel abim. Gençliğinin hayrına, babanın başı için bir 10 lira ateşlesene yaparken mahkeme kararıyla bugün şimdi buradan geri dönüldü. İhaleye çıkılacak. İhaleye. Hepimiz kanser olmayalım diye ya. Daha ötesi var mı? Yani burada yapılacak ihalenin sonucunda Mansur Yavaş evine altın boru falan döşetici. Ana bak bunu söylüyoruz şimdi, içine oturur birilerinin, eski hırsızların falan. Lan o kadar zamanlı hiç düşünmedik bunu be. Altın boru mu? Hadi be, yaptırırdık da. Valla. Lan molüdür. Altın da uf, valla güzel. Allah. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmüş de olabiliriz ama geçti canım. Geçti borun pazarı. Geçti. O çaldığın, arakladığın günler bitti. Şimdi onları öksürme zamanı. Bak hepimiz yaşayacağız. Hepimiz göreceğiz. Burada söylüyorum size. Defalarca söylüyorum. Bunların hepsinin davalarının açıldığını, bu adamların itirafçı olduğunu yazın bir yere, göreceğiz. Ya bu size sahte umut aşılamak için söylediğim sözler falan değil. Emin olun göreceğiz ya. Demokrasi böyle bir şey. Bu hırsızların tek tek nedamet getirdiğini göreceğiz. Çok uzun zaman kalmadı ki bunun için. Sen demokrasiye sahip çıktığın zaman o ağlayacak. Çünkü çalma şansı kalmayacak. Göreceğiz. Bursa'da sel felaketi can aldı. Maşallah böyle, yani maalesef böyle. Hakikaten rezalet ya. Kayacık köyünde bir çocuk Dün gece yaş hani gerçekten öyle mi değil mi? Gece en son baktığımda netleştirememiştim. 5 yaşındaymış ya ölen çocuk. 5 yaşında. Allah rahmet eylesin. Eski bakan Yakış. Kim bu? AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Demiş ki Türkiye ve Mısır Libya'da karşı karşıya gelebilir. Hafta sonu özellikle Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin açıklamalarından sonra hani Libya'da bir darbe çağrısından falan bahsettikten sonra gerilim arttı. Şimdi buradaki Hüseyin Hayatsever'in röportajında da benzer bir sorun sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü diyor ki Yaşar Yakış, burada Müslüman kardeşleri kendisi için varoluşsal bir tehdit gören Mısır muhtemeldir ki çökmek isteyecektir. Ama burada arkada kendisini destekleyen güçlerin kim olduğu çok önemli. Kim onlar? Diyor ki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık, Amerika ve Rusya'nın da örtülü desteğini arkasına alan Mısır. Kim kaldı ki başka? İtalyanlar geldi, görüştük biliyorsunuz. Hafta sonu. Dışişleri Bakanı geldi gitti. Fransızlar aynı şekilde zaten bizden uzak duruyorlar. Çok özür dileyerek soruyorum. Kim kaldı? Biz dimdik duruyoruz. Sebep? Sebep. Türkiye'nin stratejik faydası. Çok güzel. O zaman neden o stratejik faydayı anlatan, bununla ilgili kitap yazan, oradaki doktrini oluşturan paşayı görevden aldın? Çok saçma değil mi bu? Çok çok saçma değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Kuzey Irak'ta maalesef bir şehidimiz var. Haftanın bölgesindeki saldırıda, Pençe Kaplan operasyonunda Ertuğrul Köse, uzman onbaşı, Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Şimdi buradan devam edelim. Sabah gazetesini görelim. Küçük düşünen insanlar. Kim? Bak şimdi. Şarkıcı Zerrin Özer iki nokta üst üste. Müzik dünyası zor bir dönemden geçerken Cumhurbaşkanlığı sanatçılara sahneye çıkma imkanı sağladı. Eleştiri yapanlar bence küçük düşünen insanlar. Neden bahsediyorsun? Seyircisiz konserlerden mi? Olmaz, o çok saçma söylediniz. Niye biliyor musunuz? Bir dakika. Mesela Almanya'da başbakan şansölye, şansölye öyle deyince daha iyi oluyor. Angela Merkel'in kafası çalışmıyor muydu da onlar mesela bütün sanat kurumlarına ve sanat camiasına bir fon oluşturdular. Hiç kimsenin aklına bana yakın olanlar Kuruçeşme'de sahneye çıksın, seyircisiz konser versin demek gelmedi. Bu ne biliyor musunuz? Hocam beni unuttunuz yalnız diyor Zerrin Öze. Ya beni unuttunuz. Alo. Ya ben. Kuruçeşme. Ben ne yapacağım? Onu gösteriyor şu anda. Bunun başka bir anlamı yok. Bak size açık açık söylüyorum. Ben 30 senedir gazeteciyim. Haber çıktığı zaman size de 5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Bildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Haberlerin yapılış mantığı vardır. Bu o. Beni unuttunuz. Alo diyor. Yani orada çıkıyor ama yani nasıl olacak bunlar ya? Niye böyle yapıyorsun? Ne gerek var ki? Para kazanmak mı? Bütün sanatçılar kazansın. Bütün sanatçılar kazansın. Niye tek tek biri kazanıyor? Niye mesela herkes saçma sapan Demet Akalın'ın ağzıyla kulağı arasındaki bağlantının koptuğu saçma sapan bir organizasyonu dinlemek zorunda kalıyor? Niye? Kendini gösteriyor kadın ya. Beni unuttunuz oğlum burada. Bir de düşünsene ya, Zerrin Özer görünmeyecek gibi de değil maşallah da unutmuşlar. Önüne kim geçtiyse artık. Bilemedim işte yani. Vallahi büyük düşün. Yani bunlar şey insanlar ya. Küçük düşünen insanlar ya. Söylemeyeyim diyorum. Vallahi doğru söylüyor kadıncağız ya. Küçük düşünen insanlar. Niye küçük düşünüyorsunuz? Fransa'ya çalışan casuslara suçüstü. Bugün bir özel haber var sabahın manşetinde. Haber şu: son yılların en büyük casusluk skandalını açıklıyoruz. Lan kaç tane açıkladınız? Artist, Mitter'larına öyle dediniz. Irak için öyle dediniz. Libya için öyle dediniz. Günlerce avukatlarının bilmediği detayları yazdınız müesser ablalarla ilgili. Hangisi büyük? Bu büyük, tamam. Fransız gizli servisine bilgi aktaran istihbarat hücresi çökertildi. Ne diyorsun? Oo! Casusluk hücresinin Türkiye'deki muhafazakar dernekler, cemaatler ve Diyanet İşleri personeli hakkında istihbarat toplayıp... Lan Diyanet'in personeliyle ilgili ne istihbarat toplayacaksın? Sor bana, söyleyeyim. Ya sana istihbarat tek. Yılda 10 katrilyon para yutar. Bir boka yaramaz. Al sana istihbarat, yaradı mı içine? Mutlu musun şimdi? Sizin yapacağınız casusluğa ben ya. Hücrede yer alan 3 Türk'le organizasyonun başındaki kişi tutuklandı. Hücrenin istihbarat topladığı STK'lar arasında Kadem, Kisem, Sadaka Taşı ve Öncü Nesil Derneği'nin bulunduğu öğrenildi. Bunlar dernekler mi? E şimdi ben o zaman Cemal'i anlatır gibi anlatayım. Biliyorsunuz Cemal yani. Onu anlatır gibi anlatayım. Bu dernekler şeye çok yakın. Anladın onu. Sıkıntı ondan olabilir mi? Yani. Reis sen dik dur, biz acıları şerefle çekeriz. Şimdi 15 Temmuz gazileri AKP genel merkezi önünde dayak yedi ya, dövüldü ya gecenin köründe. O golü nasıl çıkartırız? Golü atan kim? Kendileri. Kendileri. Felsefe taşı yok efendim, dilek taşı var. Eğer şeyse, yani istersek, bilmiyorum yani. Gülden Karaböcek'ten, dilek taşı. 15 Temmuz'da hain FETÖ'cüler tarafından eşiyle birlikte yaralanan Ahmet Yasin Kasarcı, önceki gün 13. ameliyatını olmuş ve demiş ki, hainlere karşı her zaman dik duruşunu sergileyen reisimizin arkasındayız. Reis dik dursun, biz acıları şerefle çekeriz. Hangi acılar? Genel merkez önünde sopa yemek dahil mi onu? Oradaki insanlar öyle demiyordu. Yazık değil mi onlara? 309 milyon lira para topladınız ve develediniz. Bizim para nerede diye sordu insanlar. Vay arkadaş ya. Küçük düşünmeyin. Küçük düşünmeyin. Yani bir kuru çeşmede seyircisiz konser verecek kadar büyük düşünmeniz lazım. Yapamıyorsunuz kardeşim. Söyletmeyin insanı. Beceremiyorsunuz. Sözcünün manşeti. Al. Başak Kaya oturup tek tek çıkartmış. Hani şu bizi öpücüklere boğan organizasyonlar var ya, işte köprü, otoyol, hastane, gar, hani şuramızda ıslaklık olanlar, onları tek tek çıkartmış. Şimdi hepsini okursam bunalıma girersiniz. Ama bir iki tanesini okuyayım. Osman Gazi Köprüsü mesela. Maliyeti 1.2 milyar dolar. Günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Rakam tutmamış haliyle. 2019'da 5.7 milyon eksik araç için 2 milyar Türk lirası ödenmiş. 2 milyar. 2 katrilyon. Ayıptır be. Ulan Diyanet'in parasından kesiyorsunuz onu. Ne yiyecek o kadar insan? Tünele garanti. Avrasya. Günlük 70 bin araç garantisi ve araç başına 4 dolar ücret. Geçen yıl 7 milyon 600 bin araç eksik geçmiş. Devlet 2019 için 244 milyon lira ödemiş. Devlet ödemedi onu. Şurana dokun. Dokun şuraya. Heh. Oradan aldı işte. Kütahya, Afyon, Uşak. Zafer Havalimanı. 28 yıllığına işletilecek, Nüfusun toplamına yakın yolcu garantisi verildi. Geçen yıl %5'i tuttu. %5. Firmaya 5 milyon euro ödeme yapıldı. 5 milyon euro. Kimden çıkıyor bu? Yol yapılmış. Niye geçmiyorsunuz? O sorun değil. Bak hep söylüyorum. Sen yoldan geçmiyorsun, köprüden geçmiyorsun diye. Köprünün ve yolun da senden geçmeyeceğini düşünme. Bu çok saçma. Onlar senden geçebilir. Bak geçti. Geçmiş. Havaalanı geçmiş. Gar geçmiş. Gar bak ne? Ankara hızlı tren garı. 2037'ye kadar işletmecide. 106 milyon yolcu garantisi verilmiş. 106 milyon. Farklı olarak gelen yolcu başına 1,5 dolar ödenmiş. Millete yükü an itibariyle 159 milyon dolar. Hissettin mi? Bu soldan değil, buradan. Sağdan. Şuradan. Tam dudakla birleştiği yer var ya şurası. Orası işte. Oradan seviyor. Garantili hayat ne rahat. Kime? Bana değil. Bugün de böyle maske takmazsanız cezası 900 lira. Vallahi çok canı yanan insanların. Bir kere kes. Bugün Veli'nin, sevgili Veli Toprak'ın bir haberi var. Hani demin dedik ya Rütük Başkanı. Lan 4 maaş alıyor diyorsunuz. Yalancılar. Sadece 2 maaş alıyorum haberi var ya. Burada da Hamza Yerlikaya'yı hatırlıyor musunuz? Hani faize kurt kapanı takarak düşürmesini planladığımız Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz. O 2007'de vekilken Olimpiyat ve Dünya şampiyonlarının maaşa bağlanması için kanun teklifi vermiş. Teklif 2008'de kabul edilmiş. 4 yıldır bu kanun uyarınca her ay 2 asgari ücret tutarında maaş alıyormuş. Ne kadar? İşte 4700 lira civarında. Kısa bak o da tam buradan öpücük. Tam şuradan. Hani en son bir ayrılırken veda öpücüğü. Ben de öpmeden gitmeyeyim diye. Bu arada altta küçücük bir haber var. İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 26 milyonu geçmiş. 26 milyon. Olur. Aman ölümlü dünya ya. Yani ne kasıyorsun? Bir gün yargıda keyfin istediği dönemi başlıyor. Usul ve mevzuatı saf dışı bırakacak paket. Meclise bu hafta gelecek yeni yargı paketi çok tartışılacak. Paket hakimlere delil değerlendirme ve gizli duruşma gibi kararları serbestçe verme yetkisi tanınıyor. Nurcan'ın haberi, Nurcan Gökdemir'in haberi. Duruşma gizliliği kararında korunmaya değer üstün menfaat tanımıyla sübjektif değerlendirme yapabilecekler. Kim mesela? Korunmaya değer üstün menfaat. Kimin? Cemal'in. Cemal kim? Var yani Cemal'i anlatır gibi anlatmak. O işte. Mesela onunla ilgili üstün menfaati var. Nereden? Oğlum üstün menfaati var, zorlama. Canımı sıkma benim. Üstün ne? Üstün menfaat. Ha o tamam olur. Cütçi çantalı olanlar mesela. Çok üstün menfaat. Çok üstün. Menfaat. Çüm. Rezalet ya. Vallahi rezalet. Bir gün de kullanmış benzer bir haberi. Bu icra dosyalarıyla ilgili olarak diyor ki son 7 yılda icra dosyalarının toplam sayısı %54 arttı. Niye? Vatandaş ya durduk geldi kendine icra davası açıyor. Ha ihtiyacım var, alakası yok. Mutluluktan bunlar, para batıyor, bolluk batıyor. Üstün menfaat kimin? Bak hala zorluyor ya. Sana ne lan? Ben üstün menfaat dedim. Sus otur. Bak en son böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Evrensel Gazetesi'ne geçiyorum. Üç model, üçü de birbirinden beter. İtiraz üzerine torba yasa önerisinden çıkarıldığı söylenen tamamlayıcı emeklilik. Hatırladık mı bunu? Tüm emeklileri sevgiyle selamlıyoruz. TES. O işte ve kıdem tazminat fonu sistemine ilişkin 3 farklı model üstünde çalışmalar sürüyor. Emekçiler hedefte. 1. Mevcut bireysel emeklilik sistemi TES'le birleşecek. Oh hem ona hem ona yani. 2. TES kıdem tazminatı fonu olarak kurulacak. Uf, spesifik öpeceğim diyor. Direkt. 3. Bireysel emeklilik sistemi TES olarak yapılandırılacak. Doğrudan oradan öpeceğim diyor. Onu değiştireceğim. Tüm emeklileri sevgiyle diyor selamlarken bireysel emeklileri de sevgiyle selamlayalım, oradan başlayalım diyor. Üçünde de bil bakalım kim öpülüyor. Doğru. Bravo. Evet. Devam edelim başka. Bugün Sefer Selvi'nin karikatürü efsane Evrensel Gazetesi'nde. İki arkadaş konuşuyorlar. Biri diğerine diyor ki İslam iktisadı ne lan? Öbürü de diyor ki fitre, sadaka, zekat. Vallahi çok doğru ya. Al, anlatılan iktisat bu işte. Tabii canım öpeceğim diyor. Öpeceğim, direnme diyor üstelik. Ha dirensen ne kazanacaksın diyor. Yani ne geçecek eline? Yeni Şafak. Sirte paniği sadece masa blöfü. Libya'da hizmete uğrayan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa üçlüsü Türkiye'yi ve UMH'yi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni Hafter'le masaya oturtmak için Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'yi önüne sürdü. UMH'nin almak için gün saydığı Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Sisi, Libya'ya askeri müdahaleyle tehdit etti. UMH'den anında rest geldi, savaş ilanı sayarız. İşte normalde bizim şunu dememiz lazım. Bize ne ya? Bize ne? Diyemiyoruz. Devam edelim. Almanya'ya gurbetçi tepkisi. Bu haber hafta sonu gördünüz mü? Cumartesi ve pazar iki gün üst üste tesadüfen. Hani alçak, namussuz, İslam düşmanı, Türk düşmanı denilen Angela Hanım var ya. O. Şimdi bakanlar yollanıyor onunla görüştürülmek üzere. Ya şu turizmde yasaklı ülke statüsünden Türkiye bir şey yapsak ya. Yani. Korona. Ama yani. Maalesef. O zaman ne yapacak? Alanya'daki, Antalya'daki insanlar ne yiyecek? Turizm tamamen onlara bağlı. İşte. Bugün İbrahim Karagül bu işgal senaryoları üzerinden bir Mısır analizi yapmış. Anam ya yemin ediyorum bak yanılır okursunuz falan gençliğiniz gider. Ömrünüz heba olur bak ciddi söylüyorum abartmıyorum. Ya ben cevşenliyim bana koymuyor da. Bir bağlamış mevzuyu okuduğun zaman diyorsun ki ya hakikaten bizim hiçbirimizin yardım şansı yok, profesyonel yardım lazım. Baya yani hekimden hekimde ilaç falan yazmak lazım. Acayip sanrıları var çünkü. Kafa çok acayip yerlere gidiyor. Ne yaşıyor bilmiyorum ama çok tuhaf. Akşam. Babamızı PKK öldürdü, neden sustunuz? Katledilen 4 işçinin çocukları cevap bekliyor. Şırnak'ta terör saldırısında şehit olan işçilerin çocukları babalar gününü onlar için gece gündüz çalışan çınarlarından yoksun geçirdi. Soru. Türkiye'de hala, bak mesela bunu konuştuğun zaman akşam bunu manşetten yazıyor. Ben 5 senedir burada soruyorum. Hala 5 senedir bana çıkıp üstelik okumuş yazmış insanlar bunlar. Demokrasiye inandığını söyleyen insanlar hala şunu söylüyorlar. O sebep değil sonuç. Öyle ekten PKK terör örgütü müdür diye sormak doğru değil. Doğru. Terörü doğuran sonuçları konuşalım. Hepsine varım. Ama bunun bir terör örgütü olduğunu reddedemezsiniz. O zaman oturup konuşamayız. O zaman Yasemin Cebenören'i son ana kadar Onat Kutlar'la birlikte aramızdan alan aşağılık PKK terörünü, ömrünün son gününe kadar yakın arkadaşlarını anlatmaya çalışan Cüneyt Cebenören'in ruhuna saygısızlık yapmış olursunuz. Yapamazsınız ki, söyleyemezsiniz. Dürümlü'de 16 köylüyü yan yana katleden PKK'yı açıklayamazsınız o zaman. O cenazeler neden limon kasalarının içinde gömüldü anlatamazsınız. Olmuyor işte. Olmuyor. Yani senin için terör değil. Niye bakamıyorsun öyle çünkü? O zaman da terör tanımında uzlaşamıyoruz biz. Gitmiyor bir yere. Kalıyor. Anla, sen demokratsın. Türkiye'de böyle. Kürdüm diyorsun, demokratsın. Türküm diyorsun, hadi lan faşist diyor. Ne alakası var kardeşim? Sen rahat rahat etnik kimliğini söylüyorsun. Ben de söyleyeyim. Ya da etnik kimlik tamamen önemsiz olsun. Tamamen. Ama o zaman sen kendini övme benim karşımda. Çünkü böyle yaptığın zaman başta ırkçılığı sen yapıyorsun. Ama arkanda öyle büyük bir sosyal medya gücü var ki sosyal medya komiserleri, değil mi? Onlar hemen yapışıyorlar ya, hemen. İşte güzellik. SSK emeklisine en az 2219 lira. Niye? Hastayız emekliye. Para veriyoruz biz. Ya elimizden gelse bak üstüne altın boşaltacağız ya. Öyle seviyoruz. Öyle hastasıyız. Bu kadar işte, azımızı çoğalsayın. Bugün 2219 lira. Temmuz zammı için son viraja girildi. Emekli değil, Ayrton Senna herkes. Vallahi bak. Barrichello. Son virajda. Emekli son virajda. Niye? Emekli lan o. Virajlık falan hali yok. Oturması gerekiyor artık. Memura çifte kazanç. Nasıl? İşporta. Mesela. Bir şey söyleyeceğim. Acaba burada kastedilen memur devlet olimpiyat ya da Avrupa dünya şampiyonu olanlar olabilir mi? Çifte kazanç. Bak o zaman oluyor. İki asgari ücret. Aa güzel. Harbiden olabilir ha. Bak iyi para. Kesin o. Diyetisyen. Diyetisyen. Bu diyet isyan. Niye? Haberi lütfen dikkatli dinleyin. Şeyda Coşkun pandemiyi fırsat bildi. Fırsat. Evde kilo alanlara internetten diyet verdi. Evet. Ancak 28 günlük programı duyan şoka girdi. Çok mu ağır? Bir şey yedirmiyorum, aç mı kalıyorsun? Yok. Ücreti 3000 euro artı KDV. Ne? Vallahi 3000 euro artı KDV. Bir şey söyleyeyim mi? Bak sana yemek yollamasa, her gün 50 euro yollasa, dese ki bu 50 euroyu 3'e böl, ya da şöyle 20-20-10 euro yollasa, dese ki sabah sağlam yiyoruz 20 euro, öğleninde hani dikkatli alıyoruz 20 euro, akşamları hafif yiyoruz 10 euro, doğrudan parayı yesen, kadın 1500 euro artı KDV kalıyor elinde. Vay arkadaş ya. Lan böyle bir hayat var ya. Var demek ki. 3000 euro artı KDV. Ya ben şunu istiyorum. Şeyda Hanım'ın madem KDV'sini de hesaplıyor, vergisini öğrenebilir miyiz? Ben vergisini öğrenmek istiyorum. Ne kadar vergi ödemiş? Ciddi söylüyorum bak. Ne kadar vergi ödediğini bilmek istiyorum ben ya. Ne kadar? Yani vergi nasıl hesaplanıyor, nasıl çıkıyor, kimler ödüyor, kimler ödemiyor bilinsin. 3000 euro artı KDV istiyormuş. Artı KDV'si olduğuna göre vergi levhası var bu kadının. Değil mi? Vergiyi öğrenelim. Eskiden bu haberlerden sonra vergi uzmanları harekete geçerdi. Mesela sahne sanatçılarıyla ilgili çok çıkardı bu. İşte İzmir Fuarı'ndan sonra çok olurdu benim çocukluğumda, hatırlarım hep. İzmir Fuarı yapılırdı. Hemen arkasından işte şu kadar para aldı, bu kadar para aldı. Hemen saldırırlardı vergi uzmanları. Ne kadar? Çıkart kardeşim ne aldın diye. Buyurun. Görelim kardeşim, bilelim. 3000 euro artı KDV. Yani... Çok kabaca bak ben şöyle hesaplıyorum. Kazandığım her 100 liranın bu yeni izleyen vergi uzmanları var. Ekonomistler de çok fazla var. Onlar da doğrulayacaktır bunu. Türkiye'de vergini dürüstçe ödersen, öyle yapmaya çalışıyorum ben. her 100 liranın yıl sonunda gelir vergisini de ödediğin zaman 53 lirasını devlete veriyorsun. 53 lirasını. 100 lirada 53 lira. Yani 3000 euroda ne diyor? 53, 15, 1500 ne diyor? 1565 mi? 1650 eurosunu devlete veriyor olması lazım. Çok kabaca. Yıl sonunda hesaplayalım. Ben istiyorum bunu. Herkesin vergi denetimi açılsın çatır çatır. Görelim kardeşim. Gelir vergisi dahil öyle hesaplanıyor. Gelir vergisini de içine koyduğunuz zaman yıl sonu itibariyle kazandığınız her 100 liranın, ben öyle ödüyorum, ciddi söylüyorum, 53 lirasını net şekilde devlete veriyorum. Net. Yani her 100 liradan 47 lira aşağı yukarı para kalıyor. Helal hoş olsun kardeşim. Ben vergiye inanan bir insanım. Ne yapayım? Ödenecek, öderim yani. Ama herkes ödeyecek. Herkes ödeyecek. Öyle ama yok. Vallahi yaparlar mı bilmiyorum ki. Ama Şeyda Hanım'ın bu haberden hiç mutlu olacağını düşünmüyorum ben mesela. Çünkü iktidara çok yakın bir insan değil. Hani sıkıntı olur ya. Bence. Ya arkadaşlar müjdemi isterim. Normale döndü takvim. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu var aramızda. Tam randımanla başlamamış ama. Prostat nedir? Soru. Bu hastalık her erkekte görülür mü? Hocam evde kalmak yaramamış. Böyle bırakmamıştık biz sizi. Yani normalde bu sorunun şöyle yazılması lazım. Prostat nedir? Elimle tutabilir miyim? Yani soru böyle gelse. Neyse yavaş yavaş. Kanserin ilacı mutfakta saklı. Yüzyılın hastalığı doğru beslenme sayesinde önlenebilir. Zencefil. Vitamin deposudur, bulantıyı keser. Ne alakası var? Ya onun işte vitamin deposu yazdık. Alt boş kaldı. Bağışıklık yazsaydın. Lan bulantı dediğim bağışıklıktı benim ya. Hadi be. Dün aklıma gelmedi konuşurken. Belli bir şey. Neydi? Bulantı. Biri bulantı dedi. Ha dedim yazmış salaklar. Bağışıklık o. Hani vitamin deposudur. Bulantıyı keser yerine vitamin deposudur. Bağışıklığı güçlendirir yazacaktın. İşte. Kafa gittiyse demek. Sebze. Sebze mi? Hangileri? Genel. Yani. Mineral, vitamin ve antioksidan içerir, tedaviye katkı sağlar. Hangileri? Mesela patlıcan. He olmaz. Havuç. Tam çalışmadık ona biz ya. Vallahi. Tam çalıştık diyemem yani. Sebze, ama bir grup sebzenin yaptığını biliyoruz. Ondan eminiz. Vallahi bak. Bir grup sebze bunları tamam. Yoğurt. Bağışıklığı güçlen... Lan bağışıklık işte bak buraya. Bağışıklığı güçlendirir, günde 3 porsiyon tüketilmeli. 3 mü? 3 mü? Allah Allah. Kuru baklagil. Hem lif hem protein içerir, kanseri engeller. Kalanını niye yazdın o zaman? Kuru baklagil engelliyorsa kalanları yazma. Evet. Kuru baklagil. Kanseri engeller. Kalanı. Geç onları. Geç. Önemi yok. Yayını yenileyin. Ben de öyle yaptım. Yayını yenileyin. Gidiyor geliyor. Periskoptan kaynaklanan bir sıkıntı var. Çünkü öbür taraftan YouTube'a baktığınız zaman YouTube devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Yayını yenileyin. Ana fikir. Diyarbakır'da kadınlar parkta sosyal mesafeye dikkat edip oturdu. Hem kendilerini hem komşularını koronadan korudu. Ama İstanbul Caddebostan'da dip dibe girdi herkes. İşte ondan o. İstanbul Caddebostan. Evet. Çok döğerli. Dögerli. Dögerli. Çok dögerli. Ha değerli. Ya ne bileyim ya. ABD'li oyuncu Matt Dillon Türk Filmleri Festivali'ne katıldı. Prodüktör Demet Öger'e övgüler yağdırdı. Suriyeli mültecilere yardım etti, burs verdi, prefabrik evler yaptırdı. Onun çok güzel bir kalbi var. Evet. Bu yani. İşte. Demet Öger, yapımcı. Udumbara Lapseki'de. Buyur. Udumbara. He, Lapseki'de. Udumbara kim? Şöyle bak. Çanakkale Lapseki'deki kiraz bahçesinde, evet, Udumbara çiçeği bulundu. O ne lan? Udumbara çiçeği mi? Budistler bu çiçeğin 3000 yılda bir açtığına inanıyor. Öyle mi peki? Onlar öyle inanıyor. Sen Budist misin? Yok. Sen niye inanıyorsun? Bilmiyorum, bir şekilde bu açıyor zaten, yol kenarında var bu. Kafa gitmiş ya herkesin. Vallahi kafa gitmiş ya. Günün en acayip haberi. Hazır mıyız? Postacı. Post acı. Acı ayrı. Konya'da, haberin bir yerine kadar duyunca tamam anladım demeyin. Bakın çok acayip bir haber. Postacı haberi şöyle. Konya'da postacı Onur Kızıl dağıtıma çıktı. Postacı olduğundandır o. Bütün postacılar yapıyor. Bir onlarda bir şey var ya. Mutlaka bir dağıtıma çıkıyor onlar. Köpek saldırısına uğradı. Hayvan kulağı ayağını. Hayvan ayağını mı? Fotoğrafta kulak sarılı. İşte dur, onu söylüyorum. Hayvan ayağını, sahibi ise kulağını ısırıp koparttı. Ne oldu? Köpek saldırısı. Evet. Hayvan ayağını ısırmış. Kulağı niye kopmuş? Hayvanın sahibi de saldırmış. O da kulağını ısırmış. O zaman niye köpek saldırısına uğradı diyorsun? Asıl saldıran hayvanın sahibi olan hayvanoğlu hayvan. O saldırmış asıl, kulağını kopartmış. Evet, ama işte çok şey olacaktı haber. Böyle detaylı yazsak oraya sığmıyor. Bize çünkü iki parmak bir yer var. Oraya haber koymak zorundayız. Onun da bir parmaklık bölümü kulağa sargılı adam. Sen de haklısın tabii. Köpek saldırıyor. Köpeğin sahibi saldırmıyor ama kulağını kopartıyor. Günün haberi. Vallahi günün haberi. Bir de şu haberi dokunmadan geçmeyelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Wrong yerli otomobille ilgili gelişmeleri anlatmış. Demiş ki fabrikanın temeli yakında atılacak. Ne zaman? Yakın yani. 3 ay mı desem, 3 gün mü, 3 yıl yani. Yakın. Türkiye'nin otomobili 2022'nin sonunda yollarda olacak. Hocam çok özür dileyerek sorum geldi. Şuraya bir yere yapabilir miyim? Kumla kapatır mısın sonra? 2000'in ortasını geçtik de. Hani 2022'de yola çıkacak diyorsun ya. Evet. 2 yıl kaldı. He. Daha, çünkü fabrikanın temelini atacaksın. Bantlar, makine, ekipman. Evet ya, onun yakın demesek olurmuş aslında bak. Hafta sonu ben çok utandım ya kendi adıma. Gerçekten çok utandım. Çok sevdiğim bir dostum bir görüntü yolladı. Dedi ki şunu bir izler misin? Anlamadım önce. Hakikaten anlamadım. Çünkü görüntüde Mustafa Varank'ın Eskişehir'de yaptığı bir açılış var. Açtım, izlemeye başladım. Açılışın bir yerinde AKP'nin Eskişehir İl Başkanı galiba. Herhalde il başkanı, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki efendim Eskişehir sizinle gurur duyuyor diyor. Mustafa Varank'la diyor ki Sanayi Bakanı. Biz de Eskişehir'i çok seviyoruz. Yerel yönetimi dışında. Yerel yönetimi dışında mı? Niye? İşte hoca yerel yönetiminde. Şey yok ya, AKP'li değil ya orası. Ya bir bakan bunu söyler mi? Söyler. Söyler. Bak ağzını açtığı zaman ayrımcılıktan söz eder. Ayrımcılıktan şikayet eder. Atar, tutar. Yerel yönetimin dışında diyor. Çok utanç verici ya. Vallahi çok utanç verici bir şey bu. Ama o kadar sıradan ki artık. Çok sıradan bu baskılar. Bunlar çok çok sıradan şeyler. Büyük bir kuyruk acısı var çünkü orada. Biz çok seviyoruz ama yerel yönetimini sevmiyoruz. Niye? Bizden değil çünkü. Ama Eskişehir'i Strasbourg yaptı hoca. Bayağı bildiğin Strasbourg'a benziyor Eskişehir. Ama işte sevmiyoruz biz onu. Vallahi. Çok utanç verici ya. Vallahi ben çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Hayır ya, Mustafa Varank'ın sözlerine falan üzülmedim. Böyle bir zihniyetin iktidarda olmasını üzüldüm. Yoksa onlar ne bekliyorsun? Tabii onu söyleyecek yani. Ama iktidarda bunu söyleyebilecek bir kafanın olması büyük utanç verici ya. Çok utanç verici. Çok teşekkür ediyorum herkese haftayı karşılamak üzere pazartesi sabahı burada bulunduğunuz için. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Aynı şeyleri düşünmüyoruz. Aynı şeylere inanmıyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız farklı. Engellilik durumlarımız gibi. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz gibi. Bunların bir önemi yok. Var da kendimiz için önemi var. Bunlar bizim farklılıklarımız ama aynı zamanda zenginlik hepsi. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke için hayal kuruyoruz. Hep beraber. Güzel hayaller. Ve hayallerimizin hiçbiri diğerini dışlamakla sonuçlanmıyor. Birlikte yaşamak istiyoruz biz bu ülkede. Birlikte ve iyi yaşamak. Bunun için de oturup konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü hepimiz çok eminiz ki eğer konuşmazsak, eğer birbirimizden uzaklaşırsak bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Gördünüz mü abone ol düğmesini? Dokunun ona. Korkmayın, korkmayın. Para istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Çünkü mail adresinizle abone olduktan sonra şunu söyleyebileceksiniz. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Yandaki zil, onun da anlamı şu. Dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de yeni düğme var. Katıl düğmesi. Onun da manası şu. İsterseniz yayını, isterseniz yayını desteklemek üzere o düğmeyi kullanabilirsiniz. Küçük katkılarla, 5 lira 10 lira gibi katkılarla aylık destekleyebilirsiniz. Desteklemek mecburi mi? Olur mu öyle şey? Bu yayın ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. O siz isterseniz kullanmanız için. Kullanmazsınız, canınız sağ olsun. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi. Ve bu saatten sonra da değişmez. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.